Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velayet ve keramet konusuna gelmiştik. Ona başlangıç yapmıştık. Velayet makamının hak olduğunu, kerametin de hak olduğunu, bunlara da iman etmenin gerekliliğini söylemiştik. Ve kerametin delillerine de az bir şey temas etmiştik. Kur'an'la, sünnetle ve birçok haberle, akılla sabittir. Birçok insan şahittir kerametlerin varlığına. Kerameti inkar etmek için elde bir delil de yoktur. Bir takım basit mantıklar, onlara da temas edeceğiz. Bunlar da delil değildir. Onun için Kur'an'ın zahirine bağlı kalmak ve evliyanın olduğunu kabul etmek icap eder. Kur'an-ı Kerim ele inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin, Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlar üzülmeyecekler. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjdeler var buyuruyor. Dolayısıyla velayet var, keramet de var. Allah özellikle, tabi burada konumuz ıstılahi manasıyla olan velayet. Yoksa bütün Müslümanlar Allah'ın dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir, dostudur. Yani müminler Allah'ın velisi olduğu gibi Allah da müminlerin velisi olur. Müminler haramdan korunarak, farzları yaparak, nafileleri işleyerek, Allah'ın velisi oldukları gibi, olabilecekleri gibi Allah da onların velisi olur, onları kendi korumasına alır yani. Allah'ın Müslümanların velisi olması, yakın olması, onların yardımcısı olması ve onlara bir takım nimetler ikram etmesi, hem dünyada hem de ahirette manasındadır. Yani mümin Allah'ın velisi olduğu gibi Allah da müminin velisi oluyor. Keramet kelimesi lügatta izzet, şeref gibi manalara geliyor. Güzellik gibi. Ama ıstılahta ise Allah Azze ve Celle'nin bazı muttaki kullarına verdiği olağanüstü hallerdir, bir takım nimetlerdir. Normalin dışında, adetlerin hilafına, adetlere aykırı olarak, ya mesela diyelim ki adetlerde kağıt yanar ama mesela su yanmaz. İşte böyle adetin dışında, zıddına, adetlerde olmayan, adet derken insanların adetleri değil yani, eşyadaki adet, eşyanın, eşyaya konulmuş olan kanunlarda yani olmayan bir şey, yeni bir şey. Mesela bir veli bir kağıdı yaksa, işte bu benim kerametimdir dese, olmaz. Çünkü zaten Kağıt normalde de yanmaktadır. Daha farklı bir şey olması gerekir. Velayet makamının olduğuna inanmak, Allah'ın dostlarının olduğuna inanmak, Kur'an'la sabit olduğu için vaciptir. Velayet Kur'an'da, Kur'an'la sabit, keramet Kur'an'la sabit, sahih sünnetle sabit ve icmaya yakın bir kalabalığın ittifakıyla sabittir. O yüzden buna inanmak da imanın bir gereğidir. Zaten Kur'an'la sabit olması yeterlidir. Dolayısıyla buna inanmayan insan hani başka bir şey kastediyorsa ona bakmamız lazım, ama normalde tümden inkar ediyorsa, mutlak manada keramet diye bir şey olmadığını söylüyorsa bu Kur'an'ı inkar olmuş olur. Ama yok, o bir şey kastediyor, bir şekilde tevil ediyor, tevilli konuşuyorsa o zaman neyi kastettiğine bakmamız lazım. Yani bazı şeyler tevil yapıldığı zaman hani o kişi normalde inkar etmiyor ama tevil ediyor, yani kendince bir yorum getiriyor. Yani bu durumda yani mutlak manada inkar etmediği için kafir olmuyor. Tevilli olduğu için. Mutlak olarak inkar etse kafir olacaktır mesela. Diyelim ki öyle bir esası inkar ediyor ki onu kafir yapacak olan bir esası inkar ediyor. Ama tevil ettiği için, yanlış anladığı için, yanlış yorumladığı için, inkar ettiğinden değil de yanlış anladığından dolayı öyle olduğu için o zaman ona kafir denmez. Kur'an'a göre evliya var mıdır, keramet var mıdır, velayet makamı var mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim, daha evvel de temas etmiştim kısaca. Takva sahiplerinden Allah Azze ve Celle kitabında bahseder. Takva sahiplerinin kimler olduğunu, sadıkların kimler olduğunu açıkça ifade eder. Dolayısıyla demek ki böyle sadıklar var, bu şekilde muttakiler var. Şimdi bir insanın veli makamında olabilmesi için evvela itikadının sağlam olması lazımdır. İtikad sağlam değilse inanılması gereken esaslara inanmıyor, yani bazılarına inanmıyor ya da kendini kafir yapacak şekilde bir takım inançlara sahip, yani zındık ise, bu insan havada uçsa bile gene bununki keramet sayılmayacaktır. Bir kere sağlam bir itikada sahip olmayan, Allah'ın düşmanlarını dost gören, Allah hakkında yanlış zanlarda bulunan, iman esaslarında kafasına göre bir takım şeyler söyleyen, mesela peygamberimizi Allah gibi gören, işte Cebrail aleyhisselamdan evvel peygamberimizin vahyi duyması lazımdı, çünkü peygamberimiz Cebrail'den daha üstündür, ondan evvel vahyi duyan o olmalı, dolayısıyla da mutlaka peygamberimiz ondan evvel vahyi alıyordur. Aslında Cebrail'e vahyi veren peygamberimiz oluyor ve Cebrail tekrar getirip peygamberimize vahyi veriyor ve bunu Cebrail bilmiyor, ama bu cahiller biliyor yani. Böyle laflar söylüyorlar. Bu gibi benzeri bir inanca sahip olan, peygamberimizi Allah makamına çıkaran yahut da peygamberimiz Allah'tan direkt olarak vahyi almadığı halde, melekten aldığı konusunda ittifak olduğu halde böyle laflar edenler zındıkça düşünceler içerisindedirler. Bunlar da dinden çıkarlar. Peygamberimizin Allah'tan direkt olarak vahiy aldığı Miraç olayı gibi bazı durumlar vardır. Ama onun dışında melekten almıştır. Ve kendisi melekten aldığı zaman da ilk peygamberlik verildiğinde başına gelen olay ne olduğunu anlamadığı için hatta intihar etmeyi bile düşünmüştür. Demek ki peygamberimiz yani vahyi almış, Cebrail'e kendi vermiş, sonra Cebrail gelmiş peygamberimize geri vermiş. Yani bu tarzda bir şey olmuş olsa o zaman peygamberimiz başına gelen olay ne olduğunu zaten bilir ve oku dendiği zaman da okuma bilmem de demez. Böyle bir inancı taşıyorsa mesela içinde, bu insan yarım metre sakal uzatsa, 4 tane cübbe giyse, 10 tane sarık sarsa, bu gene Müslüman bile değil, bırak veli olmayı. Yani veli olmanın kolay yolu uzun sakal, uzun cübbe ve sarık olmuş şimdi. Uzaktan bakıldığı zaman Seyyidül Alemin, yakından bakıldığı zaman Cahilül Alemin. Böyle bir sürü adam var piyasada. Cübbeyle, sarıkla velayet makamında olduğunu zanneden adamlar. Etrafına o şekilde yansıtan adamlar. Evvela Allah'ın düşmanlarının dost edinmeyi bir bıraksınlar. Velayet şöyle bir kenarda dursun. Velayet şart değil. Evvela iman lazım. Allah'ın düşmanlarını dost edinmişler. Ya da Allah'ın dostlarını düşman ediniyorlar. Kafirlerle mücadeleyi anlatan kimseleri sevmiyorlar. Cihadı anlatanları sevmiyorlar. Allah'ın dostlarını sevmiyorlar. Bir kere bu itikatta bir bozukluktur yani. O halde evvela sahih bir itikat lazım. Nasıl bir Allah'a inanması gerektiğini bilmeli, ona göre inanmalı. Kanun koyan bir Allah, hükmeden bir Allah, yalnızca yaratan bir Allah değil. Bir kere Allah'ın bütün sıfatlarıyla, bütün esmasıyla, bütün sıfatlarıyla inanacak. Allah yalnızca yaratan değil, rızık veren değil, semi' değil, basir değil, habir değil. Allah bütün bunlarla birlikte aynı zamanda meliktir, hakimdir. Onun için düşünülmesi gereken noktalardan birisi budur. Yani bir insanın velayet makamında olup olmadığını anlamak için bakmamız gereken bir noktada budur. Allah'ın hakimiyetini kabul ediyor mu, etmiyor mu? Allah'ın hakimiyetini biliyor mu, bilmiyor mu? Sıhhatli bir şekilde itikad ediyor mu, etmiyor mu? Nasıl bir Allah'a inanıyor? Kanun koyan bir Allah'a mı inanıyor? Kanun koymayan bir Allah'a mı inanıyor? Nasıl bir peygambere inanıyor? Nasıl bir kitaba inanıyor? Yani inanıyor da nasıl inanıyor? Bunlara da bakılması lazım. Sıhhatli bir itikada sahip değilse zaten hiçbir şey değildir. Sonra Allah'ın kullarıyla güzel geçinmesi, yani güzel ahlak sahibi olması, kişinin veli olması için gereken şartlardandır. Ve sonra da nefsini tezkiye etmiş olması, seyir ilallah yapmış olması, mücahedenin rükünlerine dikkat ediyor olması, az yemek, az uyumak, az konuşmak, uzlette bazen kalmak gibi mücahedenin rükünlerine dikkat etmesi, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmış olması, tefekkür ehli, tezekkür ehli olması, temiz bir kalbe ulaşmış olması, bunlar da yine kişinin veli olması için gerekli olan şartlardır. Yoksa Müslüman çoktur. Sıhhatli bir itikada sahip olan, ahlakı da güzel olan Müslüman çoktur. Yani bunlar evet hepsi bir manada yine Allah'ın velisidirler ama bizim yani 1400 yıldan beri kastetmiş olduğumuz veli o değil. Bunun da ötesinde daha ileri seviyede Allah dostlarına veli deniyor. Yoksa lügat manası itibarıyla elbette ki her Müslüman Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur. Çünkü Allah Müslümanları dost ediyor, kabul ediyor. Allahu veliyyüllezine amenu buyuruyor. O manada bütün Müslümanlar Allah'ın dostudur. Ama biz onu kastetmiyoruz. Yani öyle olunca sayı çok fazla oluyor. Ve o zaman derece farkı olmuyor. Onun için veli olarak görmemiz için bir insanı sıhhatli itikadın dışında, güzel ahlakın dışında nefsini de terbiye etmiş olması, muttakilerden olması da icap eder. Takva sahibi olmak da şüpheli şeylerden kaçınmak, haramlardan değil sadece, mekruhlardan da değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmak, farzları yapmak değil sadece, nafileleri de yapmakla mümkündür. Bunun da ötesinde dinle hassas olmakla mümkündür. Hazreti Ömer bir gün Ebu Zer Gıfari'ye takva nedir diye soruyor. O diyor ki ya Emirel Müminin, deve dikenlerinin olduğu bir yolda hiç yalın ayak yürüdün mü? Evet diyor. Nasıl yürüyordun? Çok çok dikkatli. İşte diyor takva odur. Dinde böyle hassas olmak, aman aman deyip dikkatli davranmak, işte takva budur diyor. O halde Allah'ın velisi takva sahibi olmak zorundadır. Takva sahibi olanlardır Allah'ın velileri. Dolayısıyla da bunlar dinlerine de hassastırlar. Sahabeden gelen bazı rivayetlerde biz bir harama düşme korkusuyla 70 mübahı terk ederdik demişler. Yani takva işte bu. Şüpheli şeylerden de kaçınmak. Peygamberimiz buyurmuş: "Da ma yeribuk ila ma la yeribuk." Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyene bak. Yani şüpheli şeylerden kaçınmak takvanın icabıdır. Mesela bazı konular mezhepler arasında ihtilaflı ise o meselelerde de dikkatli olmak, ihtilafın dışına çıkmak, en ihtiyatlı olan görüşü almak takvanın icabıdır. Allah'ın velilerinde böylesi haller olur. Yani bazı insanların bilgisi arttıkça takvası azalır. Neden? Çünkü mesela konular bilmezken o meseleyi kesin öyle zannediyor idi. O yüzden bağlanıyordu, yapıyordu. İlmi arttıkça bakıyor ki mesela bazı konularda ihtilaf var. İhtilafı görünce bu sefer artık lakaytlaşmaya başlıyor. Yani dün sarılıyordu, yapıyordu, dikkat ediyordu. Çünkü bir tek kendi mezhebini biliyordu mesela. Onu kesin doğru gibi görüyordu. Tartışılmasız gibi görüyordu. İleride ilmi artınca bakıyor ki mesela yani o konuda bir ihtilaf var yani. Bunu görünce artık o konuya olan ilgisi, yani dikkati azalıyor. Zaten ihtilaflı bir konuymuş, o halde şöyle yapabilirim gibi düşünmeye başlıyor. Önemsemiyor. Ben bunu gördüm yani. Bazı insanlar kitap okumuş, meseleler öğrenmiş bazı insanlarda lakaytlık gördüm. Yani biliyor çünkü mesela o konuda bir tek mesela kendi Hanefi ise diyelim, Şafilerin görüşünü de öğrenmiş, Malikileri de öğrenmiş. Artık öğrenince bu sefer dikkatsiz davranmaya başlıyor. Yani zaten ihtilaflı bir konu gibi. Halbuki ilim insanın takvasını arttırmalı, azaltmamalı. Çünkü Allah'tan ancak en fazla takva sahipleri korkar. İlim sahipleri korkar. İlmi arttığı halde eğer bir insanın korkusu artmıyorsa, dikkati artmıyorsa, demek ki bunun ilmi de ilim değil yani. Bu ilmi, yani bilgi sahibi olmak, hava atmak için öğrenmiş demek ki. Kibir, kalbinde gizli olarak kibir varmış. Bu kibrini tatmin etmek için öğreniyor demek ki. Yani bir şey olmak istiyor demek ki. Yani onu yaşamak için değil, Allah'ı razı etmek için değil de bir, yani adam sınıfına girmek için öğrenmiş demek ki. Yoksa eğer hakikaten dini yaşamak adına öğrenmiş olsaydı, ihtilafı gördüğü zaman o yine en ihtiyatlı olan görüşü alırdı. Madem ki ihtilaf var, o halde ben dikkatli olayım, şu görüşü almayayım, şu görüşü alayım demesi gerekir. Yani bazen insanın ilmi, bazı insanların ilmi artınca takvaya doğru meylediyor, başka mezhepleri, başka görüşleri öğrenince en ihtiyatlı olanı alayım diyor. Belki daha evvelden mesela onu yapıyormuş ama ihtilaf olduğunu görünce daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyor. Madem ki ihtilaf var, ben bunu yapmasam daha iyi. Mesela diyelim ki Hanefi mezhebinde kızın velisinin izni olmaksızın nikahını kıyması mümkün. Şimdi yalnızca bunu bildiği yıllarda bundan tam emin, bu böyledir diye biliyor. Yani sanki kesin bir hükümmüş gibi biliyor. Öyle yapıyor. Ondan sonra mesela ileride biraz bir şeyler öğrendiği zaman bakıyor ki yani cumhurun görüşüne göre bu caiz değil. Kızın kendisi kendisini evlendirmesi olmaz. Velisinin izni lazım. Bunu öğrendiğinde muttaki bir Müslüman bunu dikkate alır artık. Der ki her ne kadar ben böyle biliyordumsa bak, ama öğrenince konuyu, demek ki mesele ihtilaflıymış yani. O halde ben bundan sonra dikkat edeyim yani bu gibi meselelere der ve kızın velisinin iznini almak ister. Takva bunu gerektirir. Ama bir kısmı ise ihtilafı öğrendiği zaman o ilmi onu en gevşek görüşe sevk eder. Demek ki bir maraz var kalbinde. Aynı ilim birini takvaya sevk ederken birini en ihtiyatsız görüşe sevk ediyor. İşte burada bir maraz var demektir. Elbette ki bazen ihtiyaç olur. Bir zayıf görüş ya da işte cumhur olmayan bir mezhebin görüşüne uymak bazen ihtiyaç olabilir. Ama bazı insanlar ihtiyaç olsun olmasın daima ihtiyatsız görüşe meylederler. Onu bir marifet zannederler. Birisi mesela takva sahibi olmaya çalışsa, ihtiyatlı görüşe uysa, ya boş ver bunları, zaten filan mezhebe göre caiz değil mi, niye yapmıyorsun ki filan derler. Halbuki o da biliyor o mezhebi yani, ama ihtiyatlı olana uymak istiyor. Yani mesela diyelim ki bir Hanefi başının dörtte birini mesetse yeterli abdest alırken. Mesela Şafii okumuş, Şafii diyor ki bir teli bile ıslansa, şöyle bile yapsa yine yeter. Bir de Maliki okumuş mesela, Maliki diyor ki tamamını mesedecek. Şimdi burada takva sahibi insan ben der tamamını mesedeyim, böyle ihtiyatlı olayım, sorun olmasın, kalbim rahat olsun, huzurlu namaz kılayım, hem belki de o görüş doğrudur. Olur ya, ihtiyatlı insan böyle, takva insan böyle bakar. Öbürü ise hemen madem Şafii de böyleymiş öyle olsun filan diyerekten, yani o meseleyi öğrenmiş olması onun dinde gevşemesine sebep oluyor. Halbuki sana Şafii de diyor ki, Hanefi de diyor ki tamamını yapsan sünnettir diyor zaten. Yalnız farz değildir diyor. Maliki farzdır diyor. Bu durumda sen hem sünnet olanı işlemiş olursun hem de ihtiyatlı görüşe uymuş olursun tamamını yaparsan mesela. Yani takva işte bu. Dinde hassasiyet. Yani en ihtiyatlı görüşü almak. Şüpheli şeylerden uzak durmak. Böyle bir hal yoksa bir insanda, bu insan cübbeyle bilmem sarıkla velayet makamına çıktığını zannetmesin. Velayet kolay bir şey değil. Bu iş cübbe işi değil, sarık işi değil. Sarık tabii ki başımız üzerinde yeri var ama o ayrı bir mesele. Yani takvanın ne olduğunun anlaşılmasını istiyorum ben evvela. Bu iş öyle elbise melbise işi değil yani. Peygamberimize Allah'ın velileri kimlerdir diye sorulduğu zaman, bakıldığında Allah hatırlanan kimselerdir. Görüldükleri zaman Allah akla gelir buyuruyor. Daha evvel de demiştim hatırlarsanız. Allah ne yani elbisesi Allah'ı hatırlatmamalı. Saçı sakalı değil yani. Kendisi Allah'ı hatırlatmalı. Yani elbiseyle, sarıkla, cübbeyle, eğer tabii ki mesela diyelim ki bir fasık insan bile, hatta bir münafık bile cübbeyi giyse, sarığı sarsa başına, bakıldığı zaman Allah hatırlanır mı, hatırlanmaz mı? Halbuki bu adam veli mi yani şimdi? Yani bir kafir de cübbeyi giyer, sarığı sarar, sakalı da bırakır, bakıldığı zaman da Allah hatırlanır. Halbuki o Allah'ın dostu değildir, kafirdir. Bu mümkün. Demek ki burada Peygamberimizin kastetmiş olduğu şey nedir? Kendisine baktığın zaman Allah'ı hatırlıyorsan, cübbesine, sarığına değil, kendisi Allah'ı hatırlatıyorsa o Allah'ın velisidir. Cübbesi hatırlatıyorsa, sarığı hatırlatıyorsa, başka bir şeyi hatırlatıyorsa değil yani. Kendisi, kendisinin ahlakı, kendisinin takvası Allah'ı hatırlatıyor olmalı. Onlar görüldüğü zaman, veliler görüldüğü zaman Allah ve ahiret işleri akla gelir. Dolayısıyla eğer bir insanda böyle bir hal yoksa, yani ahiret işini hatırlatıcı bir durumu yoksa, bu insanın da veli olduğunu düşünemeyiz. Akli delillere göre velayet makamı var mıdır? Yani Kur'an'la sabit, hadislerle sabit. Öyle insanlar var ki Allah'ın kulları içerisinde, peygamberler ve şehitler bile onları gıpta edecekler. Bunlar Allah'ın dostları olanlardır. Yani bunlar Kur'an'la, sünnetle velayet makamının olduğunu göstermektedir. Aklen de böyle bir şey var mıdır? Yani aklen velayet makamının olacağını reddeden bir delil elimizde yok. Akıl bunu kabul eder. Yani bazı insanların daha takva sahibi olacağını, olabileceğini, Allah'a da bu şekilde yaklaşmış olabileceğini akıl niye reddetsin ki? Yani bunu gerektiren bir şey yok yani. Dolayısıyla akıl velayeti kabul ediyor. Kerameti kabul ediyor. Olağanüstü bir takım olaylar olabilir. Bunun akıl tarafından reddedilen bir tarafı yoktur. Ancak her türlü fevkalade olay keramet değildir. Bazıları şeytandandır. İnsanları aldatmak için şeytan bazı kendi dostlarını insanlara Allah'ın dostu gibi göstermek için bir takım oyunlar hazırlar. Olağanüstü bir takım olaylar meydana getirir. Tabii şeytan bunu her zaman da başaramaz. bazı şeytanların başarabildiği, onların da bazen başarabildiği ve zahmet çekerek başarabildiği bir takım şeylerdir. Yoksa şeytanlar bunu çok kolaylıkla başarıyor olsaydılar, her zaman böyle olayları görürdük etrafımızda. Onlar da bunu daima başaramıyorlar. Her türlü olağanüstü olay keramet demek değil. Bir kısmı istidraç. Onlara geleceğiz. Kerameti Mutezile'den olanlar ekseriyetle reddetmişlerdir. Ve delil olarak da yani kerameti kabul edersek, o zaman Nebi'nin de mucizesine benzemiş olur. Yani bazı insanlar o zaman bir veliyi Nebi zannedebilir. Veli ile Nebi karışır gibi garip bir mantık ile reddetmişlerdir. Halbuki Kur'an'la sabit, sünnetle sabit. Böylesi bir basit mantığa dayanarak Kur'an'la, sünnetle, sahabe sözleriyle sabit olan, aklen mümkün olan bir şeyi inkar etmek kabul edilemez yani. Bu basit bir mantıktır. Ya neden yani biz veli ile nebinin farkını anlayamayalım ki yani? Bu mantığa göre mesela yine aynı mezhepler sihri de kabul etmemişlerdir. Ve eğer sihri kabul edersek, o zaman peygamberin mucizesiyle karışır. Peygamberin mucizesini de bazı insanlar sihir gibi kabul eder. İşte filan sihirbaz nasıl ki şu olağanüstü olayı gösterdiyse, aynı şekilde işte filan peygamberde, yani filan insanda böyle bir olağanüstü olay göstermiş olabilir. Belki de o da bir peygamber değil de bir sihirbazdı demelerine sebep olur. O halde sihir yoktur diyelim, işin içinden çıkalım demişlerdir. Aynen onun gibi, nasıl ki o yanlış, bu da yanlış. Yani veli ile nebinin farkı niye bilinmeyen bir mesele midir ki? Yani kerameti kabul ettiğimiz zaman veliyi peygamber mi zannedeceğiz? Veliyi bir kere ben veliyim demez. Dese bile veliyim der, nebiyim demez. Peygamber ise ben nebiyim demek zorundadır. Çünkü peygambere iman etmek farzdır. İmanın esaslarındandır, vaciptir. Ve ama veliyi kabul etmek, onun veli olduğunu kabul etmek farz değildir. Dolayısıyla bir veli ben illa da veliyim, beni kabul etmek zorundasınız demez. Ve kendini böyle ortaya koymaz, ilan etmez. O yüzden de biz onda bir keramet görürsek onun veli olduğunu anlarız. Nebi olduğunu söyleyemeyiz. Zaten de nebiyim demiyor. Nebi olsaydı mecburen nebiyim derdi zaten. Buna göre o zaman bir olağanüstü olay gösteren insanın nebi midir, veli midir, ne olduğu anlaşılmış olmuyor mu? Yani zaten kendisi söylüyorum peygamber olan demek zorunda. Bir peygamber peygamberliğini gizleyemez. Ben peygamberim demek zorunda. Ama bir veli bunu demez, diyemez. Zaten peygamber olmadığı halde peygamberim diyen, olağanüstü bir olay elinde gerçekleşmiş diye böyle diyen zaten kafir olur. Peygamber olmadığını biliyor ve peygamberim diyor. Kendisine melek vahiy gelmediği halde peygamberim diyor. Bu insan zaten Müslüman bile değil, bıraksan veli olmayı. Yani şunu söylemek istiyorum. Mutezile'nin velayeti ve kerameti inkar ederken dayandığı mantık çok seviyesiz, sığ bir mantık yani. Yani Kur'an var, sünnet var, bir keramet örnekleri var. Bütün bunlar hepsini görmüyor. Basit bir mantık geliştiriyor. O zaman ne bileceğiz, veli midir, nebi midir? Zaten veli nebiyim demez ki. Nebi de zaten nebiyim demek zorundadır. İşte oradan anlaşılır. Veli bana vahiy geliyor demez. Nebi bana vahiy geliyor der. Yani bunlar anlamayı sağlıyor zaten. Kur'an'da keramet örnekleri var mıdır? Evet, daha evvel de söylemiştim. Meryem annemizin önüne yiyeceklerin geliyor olması. Zekeriya aleyhisselam kullama dakhala aleyha Zekeriya el mihrabe vecede indaha rizqa. Qala ya Meryem enna leki haza. Qalat huwa min indillah. İnna Allah yerzuku men yeşa'u bighayri hisab. Her ne vakit Meryem'in ya kaldığı yere mihraba girecek olsaydı Zekeriya aleyhisselam onun yanında bir rızık buluyordu ve ey Meryem sana nereden geliyor bu rızıklar dediği zaman dedi ki Allah katından. Buna göre demek ki bir insan getirmiş değil, bir insan getirmiş olsa filan adam getirdi derdi. Şimdi mesela siz mesela bir portakal yeseniz ben size bunu nereden aldım aldın nereden desem, Allah'tan desen mesela bu saygısızlık olur yani. Bu saygısızlık olur yani. Şimdi ne demek yani Allah'tan? Tabii her şey Allah'tan da. Ben sana ya bunu sana kim getirdi demek istiyorum. Ben de biliyorum onu Allah yaratmış yani. Yani bu saygısız bir konuşma olur. Bu nereden dediğim zaman Allah'tan desen alay etmiş olursun yani. Şimdi Meryem annemiz burada Allah'tan diyor. Çok hanım hatun, saygılı, muttaki bir genç kız bir peygamberle alay eder mi? Allah'tan. Zaten o da biliyor Allah'tan yani. Ondan mı öğrenecek yani Zekeriya aleyhisselam her şeyi Allah'ın yarattığını, Allah'ın gönderdiğini, rızkımızı Allah'ın verdiğini? Yani ufak bir kız çocuğundan mı öğrenecek bir peygamber? Dolayısıyla orada Hazreti Meryem birisinin getirmediğini, önüne Allah'tan indirildiğini söylemek istiyor. Gayet açık meydanda. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmasının sebebi ne? Öyle birisi getirdiyse zaten bu normal bir olaydır. Zaten her gün herkese veriliyor, ikram ediliyor. Birisi bir şey getiriyor, buyur ye diyor. Yani bu böyle bir şeyse o zaman bunu zaten Kur'an bize anlatmaz yani. Anlatmasına gerek yok yani. Demek ki bu olağanüstü bir şekilde indiriliyordu önüne. Buna göre bu bir keramet oluyor. Çünkü Meryem annemiz peygamber değildi. Peygamber olursa ona verilen bu olağanüstü olay mucize sayılır. Peygamber değilse keramet sayılır eğer muttaki bir insansa. Yine mesela Ashab-ı Kehf olayında da 309 sene uyumaları normal bir olay değil. Ölmemeleri, uyanmamaları hiç normal bir şey değil. Bu da Allah'ın onlara vermiş olduğu bir keramettir. Bunlar peygamber değillerdi. O halde böyle muttaki insanlara demek ki bu tür olağanüstü nimetler verilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında da yine aynı şekilde sen gözünü açıp kapayıncaya kadar o tahtı sana getiririm ben diyen ilim sahibi bir zattan bahsediliyor o kıssada. Sen gözünü açıp kapayana kadar ben onu sana getirmiş olurum dedi ve bir anda getirdi. Bu zat Kur'an'da ilim sahibi olarak zikrediliyor. Cinlerden değil bu. Demek ki bir alet ile de bunu yapmadığına göre bir araçla, bir cihazla ışınlama yöntemini gerçekleştiren bir cihaz elinde olmadığına göre cihazsız bir şekilde bunu yaptığına göre bu bir keramettir. Mesela Hazreti Ömer bağırır kumandanına ya Sara ya Sara dağa çekil dağa çekil der. Şimdi mesela biz de buradan telefon açıp da diyebiliriz değil mi? Dağa çekil, dağa çekil. Bu keramet olmaz çünkü bir cihaz kullanıyoruz. Bir alet kullanıyoruz. Aletsiz olduğu zaman keramet olur. Hatta kendi elinde olmaksızın birdenbire olur. Kendinin de haberi olmaz. Bu şekilde olduğu zaman Allah'ın bir ikramı olur. Yoksa bir cihazla, telefonla mesela konuşursan bu keramet olmaz. Aynı şekilde bu ilim sahibi olan zat herhalde böyle o zamanda böyle ışınlama yöntemi yoktu. Demek ki bu manevi bir ilim sahibi. Ve bir cihaz kullanmıyor, bir araç kullanmıyor, bir uçak vesaire bir şeyle bunu yapmıyor yani. Bu belli ki bir ledünni ilim diyebileceğimiz ona benzer bir ilmin sahibidir. Allah'tan gelen kendine bir ilim var. Onunla bu işi yapıyor. Yoksa bir uçağı falan yok. Böyle bir ışınlama yöntemi halen bile bulunabilmiş değil. Böyle bir şekilde göz açıp kapayana kadar yaptığına göre bu ışınlama yöntemi olur ancak olsa olsa. Halbuki o zaman böyle bir şey yok. Halen de böyle bir şey yok. Demek ki bu bir manevi ilimdir ve bu insan bir ehli keramettir. Peki Süleyman Aleyhisselam'dan daha mı büyüktür ki Süleyman Aleyhisselam o tahtı bana kim getirecek diyor. Halbuki bu şahıs onun yanında bir yardımcı insandır sadece. Asıl olan peygamberdir. O daha büyüktür. Tıpkı Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam gibi. Musa Hızır'dan daha büyüktür, daha üstündür. Ama Musa Hızır'ın bildiğini bilmez. Hızır da Musa'nın bildiğini bilmez. Zaten bir hadiste de bu şekilde geçiyor. Hızır Musa'ya ben senin bildiğini ben bilmem, benimkini de sen bilmezsin demişti. Demek ki Hızır misali Süleyman Aleyhisselam'ın da bir Hızır'ı var yani. Yani o da benzer bir olay gerçekleştiriyor. Peygamber değil, demek ki bir ilmi ledünni sahibi, bir ehli keramet. Başka ne olabilir ki? Süleyman Aleyhisselam'a demek ki verilmemiş olan bir ilim ona verilmiş. Tıpkı Musa Aleyhisselam'a verilmeyen ilmin Hızır'a verilmesi gibi. Hatta o yüzden bazı görüşler Hızır yaşıyor diyen görüşler var. İşte Süleyman Aleyhisselam zamanında da işte bu olay yine aynı şahıstır gibi. Yani Musa Aleyhisselam'dan sonra çok sonralar bu olay gerçekleşti. Ve demek ki Hızır hala hayattaymış şeklinde bir takım görüşler de ortaya atılmıştır. Hızır'ın hayatta olduğunu söyleyebilmemiz için elimizde bir delil yoktur. Bu konuda konuşmak da boşuna konuşmak olur. Her neyse sonuçta aynı kişi olmasa da başka bir Allah dostu, Allah'ın kendisine verdiği böyle bir ilim var demek ki. Bu da yine bir kerametin ispatıdır. O üç kişinin mağaraya girmesi olayını biliyorsunuz. Bunlar mağarada iken kaya düşmüş, mağaranın kapısını kapatmış. Her birisi Allah'a dua etmişlerdi. O kayadan kurtulmak için, çünkü çıkamıyorlardı mağaradan. Herkes kendinin yapmış olduğu en samimi, ihlaslı amelini Allah'a takdim etti. Ve Allah Azze ve Celle de onların her biri dua ettikçe kayayı kımıldattı, kımıldattı ve en son kaya aşağı düştü, kurtuldular. Demek ki bu olay bir keramettir. Başka türlü nasıl anlaşılabilir? Mümkün mü yani? Bunlar peygamber değil. Üç tane normal Müslüman ve samimi ihlaslı amellerini Allah'a takdim ediyorlar. Ya Rabbi şu amelim hürmetine sen rızan için yapmıştım. Hiç başka bir şey düşünmemiştim. Tam ihlasla yapmıştım. O amelim hürmetine ya Rabbi. Bizi şundan kurtar dediği zaman kaya kımıldıyor. Bir daha kımıldıyor ve en son aşağıya düşüyor. Şimdi bu keramet değil ne peki? Ve bu hadis Buhari Müslim'de geçiyor. Demek ki bunu kabul etmemiz gerekir yani.
Burada bir de bu Süleyman Aleyhisselam'ın vezirinin veya katibinin ismi azam duasını bildiğini söylüyor.
Yani onu ismi azamı peygamberler bilirler. O husustaki bilgiyi kesin doğru olarak kabul edemeyiz. O öyle bir rivayet. Yani ismi azamla mı onu yaptı, başka bir şeyle mi yaptı, bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz yani. Allah Azze ve Celle birçok veliye keramet vermektedir. İsmi azamı da bilmemektedirler veliler. Sahabe velayet makamındadır. Hazreti Ebu Bekir veli değilse kim veli? Hazreti Ali veli değilse kimdir veli yani? Onlar da bilmiyor İsmi Azam'ı. Yani mesela Efendimizin hanımı Ayşe annemiz İsmi Azam'ı sorduğunda Peygamberimiz söylemiyor. Bu isim diyor, normal insanlar bunları bilemez, bunları peygamberler bilir. Çünkü normal insanlar bunu bilseydi kendi özel işlerinde kullanırlardı. Her sıkıştıkları zaman İsmi Azam'a başvururlardı. Yani burada bu kişinin peygamber olmadığını biliyoruz. Demek ki İsmi Azam'ı da bilmiyor. Velilerin İsmi Azam'ı bilmesi yani böyle bir kesin böyle bir rivayet yok. Sahabe de bilmiyordu, onu da biliyoruz yani. Yani Ebu Bekirlerin, Alilerin bilmediğini, evvelki peygamberlerin ümmetinden bazı kimselerin bilmesini ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum yani. Çünkü bu ümmet en hayırlı ümmet, peygamber en üstün peygamber, bu ümmetin peygamberinin sahabesi en üstün sahabe, diğer peygamberlerin sahabelerine nispetle Efendimizin sahabesi onlardan daha üstündür. Velayetin de en üstü zirvesindedirler ve onlar İsmi Azam hakkında konuşmamışlar ve bildiklerine dair elimizde hiçbir delil mevcut değil. Nasıl olur da Süleyman Aleyhisselam yanındaki birisi bilebilir yani? Bu mümkün görünmüyor. Çünkü bir kere peygamber de değildi zaten. Evet.
Bir cemaatin bir hoca efendisi ders anlatıyor ya da sohbet yapıyor. Oraya da daha önce hiç gelmemiş birisi. Birisi zoruyla ya da teşvikiyle geliyor. Ve kafasına da bir soru var, bir sıkıntı var. Derken hoca da o meseleyle ilgili 15 dakika konuşuyor. Sonra o içinde diyor ki sanki birisi hocaya benim problemi anlatmış da onu anlatıyor gibi. Böyle ona geldi diyor. Sonra bu adam bu cemaate, bu hocaya bağlanıyor. Ben de baştan onlarından oluyor. Sonra o olay keramet oluyor. Hoca efendinin veli oluyor. O olay vermez aslında. Çok çabuk yani.
Yani eğer birisi bilgi vermemişse, gerçekten de kalbine gelmişse, içinde doğmuşsa, o konuya girmek istemişse, kendi elinde olmaksızın, yani o konuya adeta içinden bir ses, yani şunu anlat der, o sözü söyletir, bir şey söyletmek ister, bu tabii ki bir keramettir eğer muttaki bir insansa. Bunda bir garip bir şey yoktur. Bunun misalleri de çoktur yani. Yani bazen tevafuk da olur. Zaten konu odur o gün. Ona denk gelir ama Allah öyle murad etmişti tabii yine sonuçta. Yani tesadüf değildir. Allah'ın muradı öyledir. Onun kerameti değil belki, zaten Allah Azze ve Celle onu ikaz etmek için o gün gelmesini sağlamıştır. Konu zaten odur yani o gün. Ama konu o olmadığı halde durup dururken mesela bazen konunun dışına çıkıp o kişinin kafasındaki soruya cevap verilmişse eğer, bu keramettir yani. İster bilsin ister bilmesin, zaten de çoğunlukla da bilmezler. Bundan daha acayip olaylar da oluyor yani. Ben size bir yere anlatmıştım. Mısır'da bir arkadaş bana anlatmıştı. Suriyeli bir arkadaş. İki tane Suriyeli küsmüşler birbirlerine. Talebe. Ve işte bunları barıştırmaya çalıştık diyor. Dedi bana. Sabah namazına kadar uğraştık dedi. Barışmıyorlar bir türlü. Neyse en son barıştırmışlar. zaten sabah namazı olmuş. Demiş ki bari camiye gideyim, namazı camide kılayım. Zaten sabah olmaya oldu. Yatmaya gerek yok. Bari demiş camiye gideyim. Kahire'nin merkezinde Mescid-i Hüseyin diye büyük bir mescit var. Oraya gidiyor. Orada yaşlı böyle bir adam. Araplar miskin derler. Yani böyle gariban birisi. Böyle gelenlere böyle esans sürer işte filan, böyle oraları temizle, ona buna yardım eder filan. Böyle bir zayıf cılız gariban bir adam. Şöyle baksan adam yerine bile koymayacağın birisi. Ne öyle bakınca uzaktan Seyyidül Alemin gibi gelir sana. Ne sarığı vardır, ne cübbesi. Adam yerine bile koymayacağın bir adam. Velayet kimdedir, keramet kimdedir belli değil yani. Herkes esan sürmeye başlamış. Bu bana anlatan arkadaşa gelince, o küsleri barıştıran arkadaş, ona da sürüyor, kulağına eğiliyor, diyor ki innemel mu'minune ihva fe aslihu beyne ahavaykum vettekullaha leallekum turhamun deyip devam ediyor yoluna. Şok oldum dedi yani. Yani müminler kardeştirler. Onların arasını bulun, onları barıştırın. Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız. Hucurat suresinde. Dondum kaldım dedi yani. Resmen ona söylüyor yani. Yani sabaha kadar uğraşmasının mükafatı olarak Allah da ona böyle bir güzel bir şeyle karşılaştırıyor. Veli insanla karşılaştırıyor. Nasıl ki veli ibadetlerinin, takvasının sonucunda Allah tarafından kerametle mükafatlandırılıyor. İzzet ve şeref veriliyor. Aynı şekilde böyle bir hayırlı hizmet yapmış olan bir insanı da Allah bir veliyle nimetlendiriyor yani. Ve böyle bir olay göstertiyor, imanını kuvvetlendiriyor. Kerametler insanın imanını kuvvetlendirir. Peygamberlerin mucizelerine olan imanı artar. Bir peygamberin ümmetinden olan birisinin keramet göstermesi, bir velinin keramet göstermesi aslında o peygambere aittir. Çünkü o peygambere tabi olduğundan dolayı kendisinde o zuhur etmiştir. Bir velinin kerameti aslında bir peygamberin de mucizesidir ve bu şunu gösteriyor. Demek ki peygamberlerin mucizeleri aslında bitmiyor. Yani kendileri ölüyorlar, gidiyorlar ama aslında kerametleri, mucizeleri devam ediyor. Kendi ümmetinden evliyanın eliyle kerametler gösterilirken aslında peygamber mucize göstermiş gibi oluyor. Çünkü yani insanlar bu adam bir peygamber değil, buna bile Allah böyle veriyorsa kim bilir bunun tabi olduğu peygamber daha nasıldı derler ve böylece o peygambere olan imanları artmış olur. Böylece peygamberin mucizesini görmüş gibi olur. Ve sanki o peygamber mucize göstermeye devam ediyormuş gibi olur. Hani insan ölür, amel defteri kapanır buyuruluyor ya. Üç şey müstesna. Salih bir evlat kendisine dua eder veya hayırlı bir ilim bırakır arkasında veya bir sadakayı cariye bırakır. Bir cami, bir köprü, bir okul gibi devamlı bir sadaka bırakır. Bunlardan dolayı amel defteri kapanmaz, yazılmaya devam edilir. Şimdi aynen öyle. Bu bizim için söz konusu olan bir şey. Peygamber için de peygamberin mucizesi, peygamber öldüğü zaman evet bitiyor, kapanıyor. Ama hani üç şey müstesna misali, bu müstesna yani. Peygamberin mucizesi bitmiyor aslında yani. Allah'ın dostları sayesinde, o peygambere tabi olan ümmeti içerisinde takva sahipleri, veliler sayesinde peygamberin mucizesi bitmemiş oluyor yani. Çünkü onlar peygambere inanmasalar onların elinde bu harikalar zuhur etmez. Peygambere inanmasının sonucunda, iman ve takvanın sonucunda bu oluyor. Böylece insanlar onu görünce peygambere olan imanı artıyor. Böylece bu peygamber için bir mucize oluyor. Aslında peygamberin mucizesi sanki devam ediyor. Şimdi mesela bu olay başına gelen kişi o anda imanı kuvvetlenmez mi? Bırakın başına gelen, mesela şimdi ben bu olayı size anlattım. Mesela sizin şu anda mesela imanınız artmadı mı? Yani enteresan bir olay değil mi? Bana anlatan kişi dürüst birisi. Yalan mı söyleyecek yani? Şok oldum dedi yani. Dondum kaldım dedi. İnsan böyle olaylar gördüğü zaman hem peygambere olan imanı, hem velilerin kerametine, hem Allah'a olan imanı en başta, olağanüstü bir olay görmek bu yönden önemlidir yani. İnsanın imanını kuvvetlendiriyor. Nasıl ki mucizeler korkutmak için, korkmayanları korkutmak için, korkanların da, Allah'tan korkanların da imanını arttırmak için olduğu gibi, bu kerametler de Allah'tan korkmayanları korkutmak ve korkanların da imanını arttırmak içindir. Dolayısıyla da buna daima ihtiyaç vardır. Nasıl ki mesela peygamberlik sona erdi, vahiy kesildi, ama vahyin 46 cüzünden bir cüz olan sadıka rüyalar devam ediyor. Aynı şekilde peygamberlik sona erdi, mucizeler bitti, fakat velilerin eliyle o harika olaylar devam ediyor. Sadıka rüyalarla vahiy devam ettiği gibi velilerin kerametiyle de hadzatında mucizeler devam etmiş oluyor. Olağanüstü olayları görüyor insanlar ve imanları artıyor. Ve insanların buna ihtiyacı var. Kafirin korkmaya, Müslümanın da imanının artmasına ihtiyacı var. Kim ne derse desin, böylesi bir olay insanın imanını kuvvetlendirir, Subhanallah dedirtir yani insanı. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kulum, bir kutsi hadiste yani Allah-u Teala peygamberimizin lisanıyla bize haber veriyor ki, kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır, ne zaman ki nafileleri de işlerse, ben onun gören gözü, işiten kulağı, yakalayan eli ve yürüyen ayağı olurum. Artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Demek ki böyle bir şey mümkün. Yani farzlar yapıyor, nafileler de yaparsa Allah'a yaklaşıyor ve artık Allah ile yürüyor, Allah ile tutuyor, Allah ile görüyor. Yani Allah'ın görmesini istediği gibi görüyor. Allah onun olaya nasıl bakmasını istiyorsa o olaya öyle bakabiliyor. Normalde yani anlayamayacağı bir olay belki de, yanlış anlaması da mümkün. Fakat kalbi doğruya meylediyor. Nasıl anlaması gerekiyorsa öyle anlıyor. Kim haklı kim haksız, aslında mesela tam anlayamayacak bir durumda, tam da bilmiyor konuyu. Ama Allah onun kalbini öyle bir yönlendiriyor ki doğruya yönleniyor. Çünkü kalbi temiz ve doğruyu bulmak istiyor. Başka bir niyeti yok, bir menfaati yok, bir şey yok. Dünyevi bir şey düşünmüyor. Böyle olunca Allah Azze ve Celle de ona mükafat olarak bu şekilde onu doğruya yönlendiriyor. Doğru olanı hissediyor, anlıyor. İşte demek ki nafile ibadetler ile insan Allah'ın gözüyle görmeyi, Allah'ın bizim hani nasıl işitmemizi istiyorsa öyle işitmemizi sağlaması. Yani o olayda ne anlamamız lazımsa öyle anlamamız. İşte bütün bunlar nafile ibadetlerle, bunun çokluğuyla oluyor. Yani farz ibadetler bunu bu noktaya gelmek için yeterli değil. Farz ibadetlerle kul Rabbine yaklaşıyor. Mesela diyelim ki farz ibadetler ile mesela işte 100 metre yaklaşıyor. Ama bu gibi haller gösterebilmesi için 200 metre yaklaşması lazım mesela. İşte o geri kalan 100 metreyi de nafile ibadetlerle yapıyor, yaklaşıyor. O zaman o noktaya gelmiş oluyor, artık oradan görebiliyor. Yani mesela doğruyu doğru bir şekilde görebilmesi için hadiseleri, diyelim ki 200 metre yükseğe çıkması lazım, oradan net görünüyor mesela. Şimdi farz ibadetler yaparak diyelim ki 100 metre, 150 metre yükseliyor ama 200 metreye çıkamıyor. Nafileleri de yapınca artık oraya çıkmış oluyor ve oradan görüyor. Artık Allah'ın Allah'la görür demek bu yani. Allah nasıl görmesini istiyorsa olayların gerçeğini görmeye başlar. Hemen hisseder yani, kalbi hisseder yani, bu yalan söylüyor, bu doğru söylüyor, şu haklı, şu haksız. İşte bunlar velilere verilen bir mükafattır ve aklen de mümkündür ve bugüne kadar da çok defalarda görülmüştür. Elbette ki fiillerde hakim olan kuvvet aslında manevi kuvvettir ve ruhtur. Ve bu ruhun güçlenmesi takva ile mümkün oluyor. Hatırlarsanız daha evvel bir şey demiştik. Ruhlar alemindeyken ruh en güçlü halinde idi. Bedenle birleşmemişken ve Allah Azze ve Celle bize, ruhlarımıza yani elestu bi rabbikum demişti, biz de bela demiştik. Ruhlarımız bela dedi. Demek ki safi bir ruh Allah'ı Rab olarak kabul ediyor, ona teslim olmayı kabul ediyor, evet diyor. Kabul ettim ya Rabbi, sen benim Rabbimsin diyor. Bu ruh bedene girdiği zaman zayıflıyor. Nefsin baskısı altında kalıyor. Bedende nefis var. Eğer ruhu kuvvetlendirmiş, bedeni zayıflatmışsa, ruh gene bela demeye devam ediyor. Tersine olmuşsa, nefis kuvvetlenmiş, ruh zayıflamışsa, o zaman Allah'ın isteklerine hayır diyor. İşte velilerde ruh kuvvetlidir, beden ya da şehvetler zayıftır. Onun için böylesi haller göstermeleri gayet doğaldır. Çünkü zaten ruh, ruh olarak kalsa zaten herkes takva sahibi olacak yani. Nefis engelliyor yani. Şeytan engelliyor. Bu veliler ise nefsini zayıflatmış kimselerdir. Onun için ruh galip gelebiliyor yani. Yani ruhu kuvvetlendirmek kolay değil. Ama nefsi zayıflatmak daha kolay. Nefsi zayıflatmışlar bunlar. Ve ruh o zaman galebe çalıyor. nefsin üzerine biniyor. Ata binen sürücü gibi atı istediği gibi yönlendiriyor. İşte bu olay velilerde çok olan bir olaydır. Onların dünyaya hırsları yoktur. Yemeye, içmeye, süse püse hırsları yoktur. Bunlar onların gözlerinde çok küçücük olmuştur. Çok basit görmektedirler. Çünkü nasıl ki küçük kafalar kişilerle uğraşırmış, orta kafalar olaylarla, büyük kafalar fikirlerle, bunlarsa büyük adamlar oldukları için bunlar dünyevi şehvetler, bunlara çok küçük geliyor artık. Büyüğü görmüşler çünkü. Yani mesela diyelim ki trilyonlarla ilgilenen birisi, mesela filan yere 100 trilyon gönderin, falan yere 500 trilyon gönderin diye konuşan birisi mesela. Diyelim ki bir başbakan mesela. Yani işte bir otoban yapın 10 katrilyona. Bunlara imza atan mesela birisi için. Artık mesela bir 10 milyar filan, 10 milyon, 50 milyon bunların lafı olur mu? Bunları düşünebilir mi? Yani imkansız yani. Yani günde mesela bir katrilyona imza atıyor. Yani bu insan için mesela 10 milyon, 20 milyon bunların artık lafı olmaz. Düşünemez bile. Yani mesela biri sorsa, Sayın Başbakanım işte şu kalemim alayım, bu kalemim alayım, bunun fiyatı 5 milyon 5 lira, şunun fiyatı 6 lira, şunun fiyatı 4 lira. Ne diyorsun sen der ya? Ne diyorsun sen? Benim aklımda 1000 tane iş var. Ben filan barajı düşünüyorum, filan otobanı düşünüyorum, bilmem filan savaşı düşünüyorum. Ben şuraya 10 katrilyon para arıyorum, şuraya 20 katrilyon para arıyorum. Sen bana tutmuşsun 5 liraya malim, 6 liraya malim sen bana. Yani bunun artık ilgisiz hale gelir başbakan. Öyle değil mi? Artık buna ilgi duymaz. Aynen öyle veliler ufak şeylere ilgi duymuyor. Şehvetlere, arzulara, paraya, makama filan artık ilgi duymuyor. Böyle olunca nefis zayıflıyor. Ve ruh ona galip gelebiliyor. İşte o zaman Allah'ın gözüyle görebiliyor. Yani bu gayet mümkün. Hatta mesela İbn Haldun bu kerametin dışında bir olaydan daha bahseder. Nefsin zayıflaması. Belki muttaki olmuyor. Her nefsini zayıflatan da takva sahibi olmuyor değil mi? Nefsini terbiye eden takva sahibi oluyor. Kurtuluyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ. Her nefsi zayıflatan da takva sahibi olmuyor. Mesela öyle insanlardan bahsediyor ki İbn Haldun mukaddimede. Bunlar böyle aç kalırlarmış. Hint fakirleri gibi. Aç kalıyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar. Bir fıçının içine yağ dolduruyorlar. Fıçının içine giriyorlar. 40 gün orada kalıyorlar. Sadece ara sıra bir yudum su içiyorlar. 40 gün böyle sonra çıkıyor yağın içinden. Daha doğrusu orada böyle kendinden geçmiş bir vaziyette, yarı ölü gibi o vaziyette iken kendisine mesela bazı şeyler gözüne görünüyor. Bu dünya aleminden sıyrılıyor. Perdeler açılıyor yani. Yani şu anda tok karınla göremediğin bir takım şeyleri aç karınla görebiliyor. Hissediyor. Allah'a nasip ettiği kadar. Ve işte bu noktaya gelebilmek için böyle yapanlar olurmuş. Yani bu keramet de değil. Bu aslında maddi bir şey yani. Yani bedeni zayıflattığın zaman perdelerin bir kısmı açılıyor ve sen görebiliyorsun bazı şeyleri. Tabii bunu yapan muttaki bir insansa, böyle yollara başvurmadan Allah'ın direkt vermesiyle oluyorsa bu keramettir. Demek ki aklen de mümkün ve her zaman da görülmektedir. Bu harikulade olan şeyler, mesela mucize muciz aslında insanı aciz bırakan demek. Biz mucize diyoruz sanki vav varmış gibi mimden sonra. Mucize. Doğrusu o değil. Mu'acize ayn ile. Mu'aciz, aciz bırakan demek. Yani benzeri getirilemediği için adı mucize olmuş. Kimse benzerini getiremiyor. Herkes aciz kalıyor. Herkesi aciz bırakıyor. Bu harikulade öyle bir şey ki benzeri yapılamıyor. Bunlara mucize deniyor. Tabi bu lügat manası, istilahi manası, yani dindeki manası ise peygamberliğini ilan etmiş olan kimselere Allah Azze ve Celle'nin verdiği tabiat üstü, olağanüstü harika hadiselerdir bunlar. Musa Aleyhisselam'a denizin yarılması, asanın ejderhaya dönüşmesi, İsa Aleyhisselam'a körlerin gözünü açması, ölüleri diriltmesi, Salih Aleyhisselam'a işte kayanın içerisinden bir dişi devenin çıkması vesaire vesaire vesaire. Peygamberimize de tabi verilen en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün asırlara, bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün insanlara hitap etmektedir. Diğer hissi mucizeler, peygamberimiz elinden suyun fışkırması, işte hurma kütüğünün inlemesi, gökteki ayın yarılması gibi diğer hissi mucizeler, bunlar o anda gören insanlar içindir. Bizim için değil mesela, biz görmedik olayı, ama Kur'an bizim için de mucizedir. Biz hala her yıl Kur'an'ın bir ayetinin daha ispat olunduğunu görüyoruz bilimsel bir konuda. Kur'an-ı Kerim mesela bir şey buyuruyor, onun gerçek olduğu mesela ortaya çıkıyor. Bilimin gelişmesiyle, tıbbın, astronominin, fiziğin, kimyanın vesairenin gelişimiyle doğru olduğu ortaya çıkıyor. Gaybi haberleri ortaya çıkıyor. Kur'an'ın hukukunun mükemmelliği, suçları azaltan bir hukuk sistemine sahip olduğu zamanla ortaya çıkıyor. Kur'an'ın bir medeniyet meydana getirdiği, onun gibi bir medeniyetin meydana getirilemediği ortaya çıkıyor. Bunlar peygamberimize verilen en büyük mucizenin Kur'an olduğunu gösteriyor. Ama başka hissi mucizeler de verilmiştir. Bazı kimseler mucizeleri inkar ederler. Ve bunlar İsra suresinin 59. ayetine dayanıyorlar. Diyorlar ki, o ayette buyuruyor ki, bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey, öncekilerin onu inkar etmesidir. Semud kavmine, yani Salih Aleyhisselam'ın kavmine de dişi deveyi vermiştik. Onlar onu öldürdüler. Biz mucizeleri ancak korkutmak için indiririz buyuruyor. Şimdi bu ayetin başında bizi mucize indirmekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. Bu kısma dayanarak peygamberimize Kur'an'dan başka mucize verilmediğini iddia edenler oldu. Ben bunlarla çok tartışmalarım oldu. Ta 80'li yıllarda hatırlıyorum, bir tanesi aynen bunu demişti ve ondan çok tartışmıştık. Bir iki kitap yazmış falan. Böyle kendi, yani konuların aslında hakim, konular hakim değil. Fakat böyle basit bir kitap yazmakla adam sınıfına girdiğini zanneden bazı insanlar var. Oradan buradan topluyor bir kitap meydana getiriyor. Ondan sonra adam oluyor. Eskiden adamlar kitap yazlardı. Şimdiki adam olmak için kitap yazıyorlar. Ayetin manası o değil dedim. Bak, sen yanlış anlıyorsun ayetin manasını. Ayet yani artık mucize indirmeyeceğiz demek değil yani. Ayetin manası o değil. Ne, onu sonra söyleyeceğim. Ama ayetin manasının o olmadığını evvela ispat edelim. Yani ayet artık mucize indirmeyeceğiz demek olamaz. Manası bu olamaz. Neden? Bir kere o zaman şöyle olmuş olur. Allah insana benzemiş olur. Böyle anlarsak Allah'ı insana benzetmiş oluruz. Sanki bir insan gibi Allah-u Teala bir şey yapmış. Ondan sonra sonucunun iyi olmadığını görmüş. İşte evvelkiler inkar ettiler mucizeleri. Artık ben de vazgeçtim. Bundan sonra mucize göndermeyeceğim. Sanki Allah, insan bir şey yapıyor. Sonucunu sonra anlıyor bizim gibi. Halbuki Allah zaten biliyordu o mucizeyi vermeden evvel, daha dünyayı da yaratmadan evvel Allah zaten biliyordu yani kafirler inkar etmeye devam edecekler. O halde ayetin manası o olamaz, öyle anlayamayız. Yani bizi mucize indirmekte alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. Yani artık indirmiyoruz demek olamaz. Çünkü o zaman sanki Allah evvelden bilmiyormuş da yeni öğrenmiş gibi bir şey olur. Allah için bu caiz olamaz. İkinci delil, yani ayetin manasının o olmadığının ispatını yapıyorum. İkincisi, orada bir misal veriyor. Semud kavmine, Salih Aleyhisselam'ın kavmine dişi deveyi vermiştik diyor. Onu öldürdüler buyuruyor. Peki Salih Aleyhisselam'dan sonra başka peygamber gelmedi mi? Geldi. Mesela Musa Aleyhisselam. Ona mucize verilmedi mi? Verildi. İsa Aleyhisselam verilmedi mi? Verildi. Demek ki onlar o dişi deveyi öldürmüşler diye sonraki peygamberlere mucize verilmemiş değil. Bak gene verilmeye devam edilmiş yani. Demek ayetin manası bu değil. Yani evvelkiler inkar etti diye artık mucize vermeyeceğiz demek değil. Bak hep inkar etmişler ama hep de Allah gene vermeye devam etmiş yani mucizelere. Demek mana o değil. Üçüncüsü, ayetin son cümlesinde biz mucizeleri ancak korkutmak için indiririz buyuruyor. Peki korkutmak eski ümmetlere lazımdı da bu ümmete lazım değil mi? Lazım. Bütün ümmetler, bütün insanların korkutulması lazım. Yoksa yarın derler ki ya Rabbi biz ne bilelim bu peygamberdi, biz o yüzden inkar ettik. Yani bir mucizesi yoktu, bir şey yoktu. Demek ki mucize aslında sadece iman etsinler diye de değil. Ne için? Korkutmak için indiriliyor. Yani bu peygamberdir, bunu bilin, işte size delil. İster iman edin, ister iman etmeyin, siz bilirsiniz. Ama işte görün ve korkun. Cehennemden korkun. Bunun için indiriliyor mucizeler. Peki bu durumda niçin indiriliyormuş mucize? İlla da iman etsinler diye mi? Yok. İlla kabul etsinler, teslim olsunlar diye mi? Yok. Ya korksunlar diye. Ayet bunu açıkça ifade ediyor. Biz ancak mucizeleri korkutmak için indiriyoruz. İlla iman etsinler diye değil. Dolayısıyla da öncekiler inkar etmişse etmiş. Yine Allah göndermeye devam ediyor. Ta ki kıyamet gününde ellerinde hiçbir mazeretleri kalmasın diye. O halde bu üç delille anlaşıldı ki ayetin manası o değil. Peki o zaman manası ne? Bizi mucize indirmekten alıkoyan şey derken, peki o zaman manası ne? Manası şudur. Bizi daima mucize indirmekten alıkoyan şey ve de büyük mucize indirmekten alıkoyan şey demektir. Evvelkilerin inkar etmesi. Çünkü büyük mucize geldiği zaman gözle görülür, elle tutulur bir mucize. Salih Aleyhisselam'ın dişi devesi gibi. Ne bileyim işte mesela gözle görülen, elle tutulan denizin yarılması gibi. Mesela İsa Aleyhisselam'dan havarilerin istediği sofra gibi. Onlar o sofra istediler. Dediler ki ya ey İsa, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ Rabbinin gücü yeter mi ki bize gökten bir sofra indirse? قال اتقوا الله. Dedi ki Allah'tan korkun, böyle garip garip konuşmayın. Nasıl gücü yeter mi ya? Bu nasıl konuşma yani? Dediler ki biz iman ettik ama o sofra inse, biz de ondan yesek ve imanımız daha da kuvvetlense istiyoruz. Yoksa inkar etmiyoruz. O zaman Allah'a dua etti ve Allah duasını kabul etti. Sofrayı indirdi ama dedi ki ben o sofrayı indireceğim. Fakat o sofra indikten sonra her kim inkar edecek olursa ona öyle bir azap ederim ki alemlerde bugüne kadar kimseye öyle azap etmemişim öyle azap ederim. Yani artık mühlet tanımam. O mucizeyi indirmezsem mühlet veririm. Ama o derece büyük bir mucizeyi ve gökten sofranın böyle indiğini böyle görürler, gidip onu yerlerse, bu kadar açık olursa, artık ondan sonra bir dakika mühlet tanımam. İnkar ettikleri anda azap gelir hemen aynı anda. Mesela peygamberimizden de böyle mucizeler istemişlerdi. Peygamberimiz de Cebrail aleyhisselama bunu söylediğinde, Cebrail aleyhisselam diyor ki, Rabbin buyuruyor ki isterse onları vereyim. Kafirler diyorlardı ki, ölüleri dirilt, bize senin gerçek olduğunu, peygamber olduğunu söylesinler. Bir, şu dağları şöyle bir aç, dağları uzaklaştır, burasını ova yap, İçinden ırmaklar aksın. Şu Safa tepesini altın yap. Cebrail dedi ki, Allah buyuruyor ki istersen bunları yaparım ama ondan sonra fırsat vermem. Kim inkar ederse fırsat vermem, azap gelir. O zaman Efendimiz diyor ki, mühlet istiyorum ya Rabbi. Çünkü Efendimiz şunu çok iyi biliyor. Geçmişte mesela Musa aleyhisselama verilen mucizeler, Salih aleyhisselama verilen mucizeler görmüşler, iman mı etmişler? Hayır, ama azap gelmiş. Bu mucizeyi gördüğü halde, denizin yarıldığını görmüş Firavun, gene dememiş ki, tövbe istiğfar etmemiş, ya Rabbi beni affet diyeceğine peşinden düşmüş Musa aleyhisselam'ı tutmak için, öldürmek için. Yani şimdi Allah Resulü bunu biliyor. Böyle her mucize gören imanı artmıyor, küfrü artıyor icabında. Sihirbaz diyor, benim gözümü büyüledi diyor. Halbuki böyle sihirbaz dünyada var mı? Yani denizi yaran bir sihirbaz bana göstersene. Buna rağmen böyle söyleyebiliyor. O yüzden mucize, işte o ayetin manası bu yani. Bizi mucize indirmekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. Yani o tarzda büyük mucizeler istemeyin. Çünkü o tarzda büyük mucizeler geldiğinde fırsat verilmez artık, zaman tanınmaz. Ama size Kur'an geliyor, üzerinde düşünün, anlamaya çalışın, Kur'an'ın mesajı doğru mu değil mi? Sen ne yapacaksın mucizeyi? Yani Kur'an'ın dediği la ilahe illallah doğru mu değil mi? Sen Kur'an'ın mesajına kafa yor, bak bu insana, dürüst bir insan mı bu? Evet. Dedikleri de doğru mu? Evet. Sen ne yapacaksın mucizeyi? Ne Ebu Bekir ne Ömer mucize istememişlerdir. Ne Osman ne Ali. Mucizeyi kim istiyor? Zayıflar, çürükler istiyor. Onlar bakıyor mesaja, kafası çalışanlar bakıyor. Bu dürüst bir insan mı? Evet. Hiç yalan söylemiş mi hayatında? Hayır. Ahlaklı mı? Çok ahlaklı. Farklı bir insan hali var mı? Var. Ve dedikleri doğru mu? Doğru. Ne diyor? Ben peygamberim diyor. O zaman tamam diyor. İman ediyor. Böyle bir şey istemiyor. Yani mucizeleri kabul etmek zorundayız. Peygamberimize Kur'an'dan başka da mucizeler verilmiştir. Ayeti öyle anlamak doğru değildir. O ayet büyük bir mucize, böyle gökten sofranın inmesi gibi, denizin yarılması gibi, o tarz bir mucize peygamberimize verilmemiştir. Gökteki ayın yarılması, evet o olmuştur, ama o böyle herkesin önünde cereyan eden bir olay değil ve çok kimse onu görmemiştir. Hurma kütüğünün inlemesi gibi mucizeleri var. Fakat cılız bir keçinin süt vermeye başlaması gibi mucizeler var. Birçok mucizesi var. Fakat bunlar öyle denizin yarılmasına benzemez. asan ejderha olması gibi o tarzda bir şey yok. Çünkü Allah onların düşünmesini, öyle iman etmelerini istedi. Ve eski peygamberlere Allah Azze ve Celle hissi mucizeler, yani elle tutulan, gözle görülen o tarz mucizeler verdi mi, vermedi mi? Verdi. Bu Allah'ın sünneti demek ki. Peki Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. O halde eski peygamberlere mucize verdiyse, peygamberimize de hissi mucizeler vermiştir. Zaten de bununla ilgili yüzlerce hadis var yani. Bu hadislerin bir kısmı sahih, bir kısmı zayıf olabilir. Ama sonuçta bu zayıf hadisler de bir araya geldiği zaman, zayıf iplerin bir araya geldiğinde kalın bir halatın meydana getirmesi gibi, kopmaz bir halatın meydana gelmesi gibi, bu zayıf hadis bile olsa bazıları, bu zayıf hadislerden de sonuçta şu çıkıyor: böyle bir olay var. Yani mucize diye bir olayın varlığı anlaşılıyor, ama şu olay olmuş mudur, o zayıftır. Zayıf olan odur. Onu ifade eden hadis zayıf bir hadisse, o olayın olduğu zayıf bir delille sabit olmuş olur. Fakat o yüzlerce hadisin toplamından mucize diye bir olayın olduğu kesin olarak ortaya çıkar. Ama şu olay acaba kesin midir? Ona kesin diyemeyiz. Ama mucize kesindir dedirtecek kadar hadis var. Dolayısıyla mucizeyi kabul etmemiz şarttır.